家リーグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Ocak 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagör olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek telefon attığımızda bizler için. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti 332 evet, 183 hayır. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yolunu açan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. AK Parti ve MHP kabul, CHP ve İYİ Parti red oyu verdi. Bu rakamları, sayıları düzeltelim. Libya tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili red oyu verdi. Evet, manşet habere devam edelim. AK Parti'den İsmet Yılmaz, Türkiye'nin Libya'nın destek çağrısına seyirci kalması beklenemez. Bu tezkere ateşkes ve istikrarın sağlanmasına katkı tezkeresidir. MHP'den Erkan Akçay, Libya'ya asker gönderme uluslararası hukuk açısından meşrudur. Türkiye'yi yakından etkilemektedir. Haklarımızın gasp edilmesini koruyoruz. CHP'den Ünal Çeviköz, iktidar Türkiye'yi çok büyük bir tehlikeye atmak üzeredir. Bu büyük bir savaş tezkeresidir. Tezkere yerine diplomasi kanalları açık tutulmalıydı. İYİ Parti'den Aytun Çıray, Türk milleti kahraman askerinin canını sokakta bulmadı. Libya'da ahlaksız bir iç savaş yaşanıyor. Bir tarafın taşeronu olmaya sürükleniyoruz diyor. Hürriyet gazetesinin manşet haberi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalara yer vermiş. Türkiye dört adımda bu noktaya geldi diyor Hürriyet gazetesi. Yunanistan, Mısır, İsrail üçlüsü Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaya kalktı. Türkiye, Libya ile deniz yetki anlaşmasını imzalayarak karşı hamle yaptı. Diğer üçlü bu anlaşmayı boşa çıkarmak için Hafter'i destekledi. Türkiye ise buna karşı meşru Libya hükümetine askeri destek verme yolunu seçti demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti 109 yıl sonra Mehmetçiğe Libya nöbeti. Atatürk ve Enver Paşa'nın İtalyan işgaline karşı direnişinden 109 yıl sonra Türk askerine Libya vizesi veren tarihi tezkere mecliste kabul edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için önemli bir adım olan ve Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 183'e karşı 332 oyla kabul edildi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bir yıl süreyle bulunmasına izin veriyor. Tezkerenin amacı, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek, Libya halkına insani yardım sağlamak şeklinde sıralandı. Milliyet gazetesinin manşeti Mehmetçiğe Libya yolu. Olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 183 red oyuna karşılık 332 oy ile kabul edildi. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi kabul derken red oyu veren CHP, İYİ Parti'nin yanında HDP, TİP ve DP de red cephesinde yer aldı. Saadet Partisi'nin iki milletvekilinden biri genel kurula katılmazken diğeri de oy kullanmadı. Yurt dışı ve sağlık mazereti bulunan az sayıda milletvekili dışında AK Parti grubu tezkereye tam kadroya yakın destek verdi. Mehmetçiği Libya yolcusu yapan tezkere görüşmelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başından sonuna kadar izleyen tek lider oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oylama öncesi genel kurula geldi diyor Milliyet gazetesi. 12 ülkede 40 bin asker başlığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 ülkede askeri varlığı bulunuyor. Bunların bir kısmı Birleşmiş Milletler'deki çok uluslu görevler, bir kısmını da ikili askeri anlaşmalar çerçevesindeki askeri birlikler oluşturuyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve İdlib ile gündemde olan Suriye'de 15 bin civarında Türk askeri var. Akşam gazetesinin manşeti 108 yıl sonra Trablus'ta. Gazi Mustafa Kemal'in de görev yaptığı Trablusgarp Savaşı'ndan 108 yıl sonra Mehmetçik Libya'ya gidecek. Tezkere CHP, HDP, İYİ Parti Red İttifakı'na rağmen kabul edildi. Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren tezkere dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı. 509 milletvekilinin katıldığı oylamada 184 red oyuna karşın 325 kabul oyu kullanıldı. Tezkereye CHP, HDP ve İYİ Parti birlikte hayır dedi. Libya ile yapılan deniz anlaşmasıyla daha da önemli hale gelen tezkere, Mehmetçiğin bir yıl boyunca bu ülkede konuşlanmasının önünü açıyor. Gönderilecek asker sayısını ve hangi bölgede görev yapacağını ise Cumhurbaşkanı belirleyecek. Türkiye gazetesinin manşeti Barış için Libya'ya. Mehmetçik hem Libya'nın meşru hükümetine destek verecek hem de Akdeniz gazına çökmeye çalışanların oyununu bozacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya gidişinin yolunu açan sınır ötesi tezkere AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. 184 red oyuna karşı 325 evet oyu geldi. Mehmetçik Libya'da barışın tesisi için çalışacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serraç yönetimiyle el ele verip Batı destekli darbeci Hafter'in terörist saldırılarına karşı mücadele edecek. Mehmetçiğin varlığı mutabakatın devamı için hayati öneme sahip. Batı, Serac'ı devirip anlaşmayı geçersiz kılma peşinde. Bölgede dengeleri değiştiren mutabakat, Türkiye'nin Akdeniz'deki yetki sınırını genişletiyor. Ankara, gaz arama konusunda gücünü artırıyor. İsrail, Yunanistan ve Rumların Türkiye'yi devre dışı tutma planını da bozuyor. Yeni Akit gazetesinin manşeti nerede kalmıştık? Tezkere kabul edildi. Mehmetçik bir asır sonra Trablus'a gidiyor. Libya'ya bir yıl süreyle asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, yerel seçimlerde kol kola giren CHP, HDP, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin aleyhteki oylarına rağmen Cumhur İttifakı'nın evet oylarıyla kabul edildi. Türk askeri 108 yıl aradan sonra Osmanlı'nın emaneti Libyalı kardeşlerine sahip çıkmak için Trablus'a gidiyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti askere Libya yolu açıldı. Mehmetçik 108 yıl sonra Libya'ya gidiyor. Libya hükümetinin acil destek talebi ve darbeci Hafter'in artan saldırıları üzerine olağanüstü toplanan mecliste tezkere AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Akdeniz'deki kuşatmayı kırmak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri yola çıkmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat bekliyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ile MHP'nin 339 sandalyesi olduğu ve salt çoğunluk yeterli olduğu için tezkerenin geçmesi şaşırtıcı olmadı. Tezkere 184 hayır oyuna karşı 325 oyla geçti. AK Partili 14 milletvekili mazeretleri nedeniyle oylamada yer almadı. MHP tam kadro meclisteydi, muhalefet ise 61 fire verdi. CHP, İYİ Parti ve Saadet red oyu verdi diyor Yeni Şafak gazetesi. HDP ile birlikte hayır oyu kullanacağını ilan eden CHP, İYİ Parti ve Saadet'i markajı aldı. İYİ Parti dün tezkereye red oyu vereceğini ilan etti. Son ana kadar evet diyeceğini ilan eden Saadet'te ise çatlak yaşandı. Saadet Partili iki vekilden biri oylamaya katılmadı, diğeri red oyu kullandı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Libya'dayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tezkere kabul edildi. Tezkere 184 red oyuna karşı 325 kabul oyuyla geçti diyor Yeni Birlik gazetesi. Bir başka haber, Erdoğan Trump'la görüştü başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı. Milat gazetesinin manşeti Rota Libya, Türkiye'nin kirli oyunları bozan Akdeniz hamlesine karşı Libya hükümetini yıkmak isteyen darbeciler şokta. Mehmetçiğin Libya seferinin önünü açan Libya tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Türkiye'siz Libya düşer. Libya düşerse Akdeniz İsrail'in sömürgesi olur. Türkiye Doğu Akdeniz'de İsrail, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile giriştiği hakimiyet mücadelesinde önemli bir adım atarak Libya'ya asker gönderme kararı aldı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Yılmaz günaydın.
Günaydın Arzu Öktuğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii ki hemen aktaralım Ankara'nın gündemini. Öncelikle siyasetle başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 9.30'da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara temsilcileriyle buluşacak CHP lideri ve burada iç ve dış politikaya dair mesajlar vermesini bekliyoruz CHP Genel Başkanı'nın. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geçecek ve CHP'de 2020 yılının yeni yılın ilk MYK'sı yapılacak. CHP Merkez Yürütme Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. CHP MYK'da güncel ve siyasal gelişmeler ele alınacak. Ardından da bu MYK'ya ilişkin parti sözcüsü Faik Öztürk'ün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir toplantı olacak. Bilindiği üzere her ay İçişleri Bakanlığı bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor. O toplantılardan biri de bugün yapılacak. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bugün bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı yapacak. Bu toplantıda açıklayacakları arasında terörle mücadele operasyonları öncelikli başlık olacak. 2019 yılını bilindiği üzere geride bıraktık ve bakanlıklar 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bugün de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenleyecek Ticaret Bakanlığı'nda ve 2019 yılında Türkiye'nin dış ticaretinde neler oldu, hangi rakamlar gerçekleşti bunları kamuoyuna açıklayacak. Memurun gözü enflasyon rakamlarında bugün Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve devlet memurlarının sözleşmelilerin, geçici personel ve memur emeklerinin zamlı maaşlarının ve enflasyon farkını bu enflasyon rakamlarında belli olacak diyebiliriz. Bugün tabii yargılamalar da devam ediyor. Ankara'da her zaman olduğu gibi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Bugün Sincan Adliyesi'nde iki önemli dava olacak. Onlardan biri FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üssündeki eylemlerine ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava olacak. Bir diğer davada FETÖ'nün jandarma genel komutanlığındaki faaliyetlerine ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek. Diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Arzu Türkdoğan.
Ahmet Yılmaz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hayli sıcak, yoğun bir gündem var. Mecliste Libya tezkeresi kabul edildi. Onu ayrıntılı konuşacağız ama sabah saatlerinde, haber bültenlerinde olan bir son dakika gelişmesini sorarak başlayalım size. İran başkenti Bağdat'ta havaalanına bir hava saldırısı, füze saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşd-i Şabi örgütünün başkan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü. Amerika Birleşik Devletleri hava saldırısı olduğu açıklandı. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeyi?
Evet, bütün dinleyicilerimize ben de iyi günler dilemek istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi sabah saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düştü bu haber. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika tarafından gerçekleştirilen hava saldırısıyla öldürüldü, açıklandı. İlk açıklamayı Pentagon yaptı, Amerika'daki Pentagon yaptı. Ve arkasından Beyaz Saray'da Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü resmen doğruladı. Tabii olay Bağdat'ta gerçekleşiyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşiyor. Ve Amerikan hava saldırısıyla gerçekleşiyor. Olayın çok farklı boyutları var. Olayın çok tartışılacak yönleri var. Olayın hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyecek çok boyutları var. Bunun altını özellikle çizelim. Şuradan başlayalım. Kasım Süleymani kimdir? Amerika Birleşik Devletleri neden Kasım Süleymani'yi hedef aldı? Bu soru çok önemli. Çoğumuz İran'da devrim muhafızları komutanı var, onu bilmeyiz mesela ismini. İran'da Genelkurmay Başkanı var, onun da ismini bilmeyiz. Ama Kasım Süleymani'nin ismini bütün Orta Doğu ve bütün dünya bilmekte, tanımakta. Neden? Çünkü Kasım Süleymani İran için çok önemli bir isim. İran'ın Orta Doğu'da yaptığı bütün operasyonları yöneten bir isim. Yani İran'ın Suriye'de yaptığı operasyonları, Yemen'de yaptığı operasyonları, Irak'ta yaptığı operasyonları ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yaptığı bütün operasyonları yöneten isim Kasım Süleymani. Bu nedenle İran için çok önemli bir isim ve İran'daki devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı ve Kudüs gücü de devrim muhafızlarının en önemli birliklerinden birisi. Bu nedenle Kasım Süleymani çok önemli bir isim ve sık sık ismini duyuyoruz. Suriye'de çok duyuyoruz ismini, Irak'ta duyuyoruz, Yemen'de duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Kasım Süleymani'yi bilerek ve isteyerek hedef aldı. Çünkü çok önemli bir isim olduğunu biliyor. Kasım Süleymani Bağdat'ta bazı haber sitelerinde ve internet sitelerinde füze saldırısıyla öldürüldüğü ifade edildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada drone saldırısıyla, yani insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldü açıklandı. Kasım Süleymani ile birlikte 8 kişi daha öldürüldü açıklandı. Tabii şimdi birinci soru şu: Kasım Süleymani Bağdat'ta ne arıyordu sorusu var. Biliyorsunuz Irak'ta aylardan beri protesto gösterileri var. Irak'ta bir iç karışıklık var. Irak'ta hükümet istifa etti. Yeni hükümet kurulamadı. Büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve İran Irak üzerinden elini henüz çekmiş değil. Irak'ta kendi kontrolleri altında olacak bir başbakan olmasını istiyorlar. Ve muhtemelen Kasım Süleymani de bu konuları görüşmek üzere Bağdat'taydı. Zaten biz Kasım Süleymani'yi İran'dan daha çok ya Suriye'de görüyoruz, ya Irak'ta görüyoruz, ya Yemen'de görüyoruz. Ürdün'de, Lübnan'da görüyoruz. Bu neden?
Bir büyükelçiliğe protestocuların müdahalesi vardı Irak'ta, Amerikan büyükelçiliği.
Tabii, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Irak'ta gösteriler var, hükümet istifa etti, yeni hükümet kurulamıyor. Ve birkaç gün önce de Amerikan büyükelçiliğine bir saldırı oldu, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve Amerikan elçiliğine saldırıyı da Haçlı Şabi militanları üstlendiler, onlar yönlendirdiler. Bu nedenle bu olayların üzerine Kasım Süleymani'nin de Bağdat'ta olması Amerika Birleşik Devletleri'ni işkillendirdi anlaşılan. Ve Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen uzun süreden beri Kasım Süleymani'yi takip ediyordu öldürmek için. Ve dün gece 1 ya da 2 civarında zannedersem Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Kasım Süleymani'nin yanında bulunan 8 kişi Amerikan saldırısıyla öldürüldü. Tabii şimdi burada merak edilen soru şu: İran ne yapacak? İran'ın ne yapacağı oldukça önem taşıyor. Çünkü İran bu saldırıyı cevapsız bırakmaz. Bütün dünya kamuoyu aynı şeyi ifade ediyor. İran'ın bu saldırıyı cevapsız bırakmayacağı. İran'dan yapılan ilk açıklamalara baktığımız zaman da bu saldırının cevapsız kalmayacağı net olarak görülüyor. Çünkü İran lideri Ali Hamenei suçluları acı bir intikam bekliyor açıklaması yaptı. İran'ın intikamı nasıl olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. İran Dışişleri Bakanı da Cevat Zarif de ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Bu saldırıdan sonra İran'ın özellikle Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılar yapması muhtemeldir. Ankara Büyükelçiliği başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu başkentlerindeki bütün büyükelçiliklerin İran'ın hedefi olması muhtemeldir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki büyükelçiliklerinde tedbirleri arttıracağını biliyoruz, tahmin ediyoruz. Irak'taki Amerikan elçiliği, Bağdat'taki Amerikan elçiliği daha çok güvenlik altına alacaktır ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'a ek askeri kuvvet gönderecektir. Tabii burada önemli bir soru da şu: Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonu nasıl gerçekleştirdi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yönelik tartışmalar var. Bu kararı Trump'ın verdiği kesin, ABD Başkanı'nın verdiği kesin. Ama Amerika'da yapılan bazı yorumlarda hiçbir ABD Başkanı böyle bir emir ve talimat veremezdi şeklinde yorumlar yapılıyor. ABD'de demokratlar da şimdiden azil sürecinde olan Trump'a operasyonu neden kongreye önceden bildirmedin tepkisinde bulunuyorlar. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da bu konuda köşeye sıkıştırılacağını tahmin edebiliriz. Ama bu gelişme hem İran-Amerikan ilişkileri açısından, hem Orta Doğu açısından, hem de dünya açısından hiç de olumlu neticeler olmayacak. Dünyada büyük kaos ve çatışmalara neden olabilir. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. Dünya Savaşı'nın fitili ateşlendi yorumları yapılıyor. Ben o kadar ciddi bir 3. Dünya Savaşı'nın nedeni olabilecek bir olumsuzluk görmüyorum. Ama yine de bunun sonuçları çok ağır olacaktır. Biliyorsunuz İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'daydı, Yunanistan'daydı. Netanyahu Atina seyahatini kısa kesip hemen Tel Aviv'e döndü. Tabii bunun İsrail'e yönelik de çok etkileri olacak. İsrail Orta Doğu'da, bölgede zaten İran'ın hedefindeydi. İran-İsrail çatışması her an olabilir. Bu nedenle yaşanan bu saldırı oldukça geniş yankıları ve neticeleri olacak bir saldırı olarak değerlendirebiliriz.
Peki, gelişmeleri takip edeceğiz, evet, biz de. Bir diğer önemli gelişme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Libya tezkeresinin dün kabul edilmesi. Hı-hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi hem gazetelerde hem haber bültenlerinde farklı evet, sayılar var. Birçok gazetede, biz de biraz önce haberleri aktarırken 184 red oyuna karşılık 325 kabul oyu diyor. Evet. Ama Hürriyet Gazetesi'nin manşeti 332 evet, 183 hayır diyor. Bu sayıların değişikliğinin nedeni nedir?
Şimdi tezkere sonucunu Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı oturumda, canlı yayında. 325 kabul, 184 ret olarak açıklamıştı. Ancak daha sonra sisteme giremeyen bazı milletvekilleri vardı. Sisteme giremeyen milletvekilleri kağıt pusula göndererek oylarını kullanabiliyorlar, kabul veya ret şeklinde. Meclis Başkanı sonucu açıkladıktan sonra sisteme giremeyip oyunu kağıtla, pusulayla gönderen milletvekillerin oyları da tekrar sayıldıktan sonra neticenin 332 kabul, 183 ret olarak olduğu tekrar açıklandı ve bu da meclis tutanaklarına böyle geçti. Yani bu fark, tutanaklar arasında ortaya çıkan bu fark, mükerrer oyların yeniden sayılmasından kaynaklanıyor ve sisteme girip pusula gönderemeyen milletvekillerin oylarının oylama sonucuna dahil edilmesinden kaynaklanıyor. Tezkere 332 kabul oyuna karşılık 183 ret oyuyla mecliste kabul edilmiş oldu. Zaten bu tutanaklar da daha sonra da düzeltildi.
Peki dün mecliste nasıl bir ortam vardı? Evet. Bir de tartışmaları konuşalım, irdeleyelim.
Şimdi dün mecliste ben de meclis genel kurulunda kuliste biraz nabız tutmaya çalıştım tezkere görüşmeleri sırasında. Bu tezkereyi 1 Mart tezkeresiyle kıyaslayanlar oluyor. Bazı medya organlarında gördüm bugün yazıları ve meclis kulisinde de. Tabii bu 1 Mart tezkeresiyle kıyaslanamayacak bir tezkere. Çünkü 1 Mart tezkeresi oldukça önemliydi. 1 Mart tezkeresi biliyorsunuz ABD'nin Irak'a yönelik saldırısı söz konusuydu. Ve ABD bizden Irak'a yönelik saldırısında Türkiye'den destek istiyordu. Türkiye tezkereyi reddederek bu desteği kabul etmemiş oldu. Ama Libya tezkeresi farklı. Libya tezkeresi Türkiye'nin kendi başına gerçekleştirmek istediği bir operasyon. Hı hı. Bunun altını özellikle çizelim. Dün Meclis Genel Kurulu biliyorsunuz olağanüstü toplandı ve bir usul tartışması yaşandı. Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanabilmesi için tatilde veya ara vermede olması gerekiyor. Ama Meclis Genel Kurulu tatil veya ara verme kararı almamıştı. Bütçe görüşmeleri bittiği için 7 Ocak tarihine kadar çalışmama kararı almıştı. Ama Meclis Başkanı Mustafa Şentop dedi ki bu çalışmama kararı aynı zamanda bir ara verme kararıdır. Bu nedenle meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması gerekiyordu ve meclis başkanı olarak da ben anayasa ve üçtüzükten kaynaklanan yetkimi kullanarak meclisi olağanüstü toplantıya çağırdım dedi. Dün tabii Libya tezkeresiyle ilgili tezkereden önce yaşananlar da var biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı'nı ziyaret etti, tezkereyle ilgili bilgi verdi. CHP tavrını net olarak açıklamıştı tezkereye hayır oyu vereceğini. Ancak İyi Parti'nin tavrı merak ediliyordu. Hı hı. Bir de Saadet Partisi'nin tavrı merak ediliyordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün milletvekillerini topladı. Ve bu toplantıdan sonra tezkereye hayır oyu vereceklerini İyi Parti olarak ifade etti. Ancak enteresan şey Saadet Partisi'nde yaşandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklama yaptı. Dedi ki biz tezkereye kabul oyu vereceğiz dedi. Ama daha sonra Saadet Partisi'nin iki milletvekili var mecliste. Bir milletvekili çıktı dedi ki ben tezkere oylamasına katılmayacağım. Öbür milletvekili de meclis genel kurulunda tezkere görüşmelerinde konuşurken dedi ki ben bu tezkereye hayır oyu vereceğim. Saadet Partisi ilginç bir tavır sergilemiş oldu.
Evet.
Şunun altını çizmek istiyorum Arzu Hanım. Bu tezkerenin kabul edilmesi Türk askerinin mutlaka Libya'ya gideceği anlamına gelmiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani bu konuda Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a bir yetki verildi. Bu yetkinin verilmesi Türk askerinin Libya'ya mutlaka gideceği anlamına gelmiyor. Meclis bir yetki vermiş oldu. Gerektiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman sınırı ve kapsamı Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmek üzere Türk askeri gönderilebilir dedi meclis. Meclisin bu kararı önemli. Neden önemli? Çünkü Libya'da yaşanan olaylara Türkiye müdahil olmak istiyor. Meclis de Türkiye'nin müdahil olmasına destek vermiş, onay vermiş oldu. Bu açıdan önemli. İkinci soru şu, kafaları karıştıran ikinci soru şu. Libya'ya gidecek Türk askeri orada muharip güç mü olacak? Savaşacak mı? Çatışmaya girecek mi? Dün Türkiye'nin Libya özel temsilcisi Emrullah İşler'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada satır aralarında verdiği ifadeler çok önemliydi bence. Emrullah İşler dedi ki Türkiye orada muharip güç olmayacak. Türkiye oraya asker gönderecek ama muharip güç olmayacağız. Türk askerinin orada bulunması caydırıcı bir güç olacaktır dedi. Türk bayrağının orada dalgalanacak olması caydırıcı bir güç olacaktır dedi. Siz biraz önce gazete manşetlerini okurken okudunuz. Türkiye sadece Libya'ya asker göndermiyor. Türkiye'nin 13-14 tane ülkede zaten askeri
var. 12 ülkede diyor. 40 bin asker var diyor.
Evet, 12 ülkede zaten askeri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerimiz var. Suriye'de askerimiz var. Katar'da, Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da, Somali'de askerimiz var. Türkiye ilk defa yurt dışına asker göndermiyor. Bu nedenle de Libya'ya asker göndermesinde bence de hiçbir sakınca yok. Şunun altını özellikle çizelim Arzu Hanım. Türkiye Libya ile iki anlaşma imzaladı. Bir münhasır ekonomik bölge anlaşması, diğeri de askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması. Türkiye imzaladığı bu anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de oynanmak istenen oyunları bozmuş oldu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Mersin Körfezi'ne, İskenderun Körfezi'ne ve Antalya Körfezi'ne hapsetmek isteyenlere karşı oyunları bozmuş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi hatırlıyorsunuz. Eğer dedi biz bu anlaşmaları imzalamasaydık denize olta atamazdık, denizde yüzemezdik dedi. Bu nedenle bu anlaşmalar önemliydi. Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresinin kabul edilmesiyle bu anlaşmalar taçlandırılmış oldu. Yani fiili olarak da biz bu anlaşmaların arkasındayız. Gerekirse hem masada hem sahada yer alarak biz Türkiye-Libya ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız mesajı verilmiş oldu.
Peki, sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi
evet,
oldu.
Evet, o telefon görüşmesi oldu akşam saatlerinde. O da sürpriz bir görüşmeydi. Tabii bu görüşmede Suriye ve Libya meselesi görüşüldü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada dendi ki Trump'ın Erdoğan'a Libya'ya dış müdahaleye karşı olduğunu ifade ettiği söyleniyor. Evet, Libya'daki dış müdahaleye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump karşı olabilir. Ama Türkiye'de karşı. Türkiye'de Libya'ya dış müdahale olmasın diyor. Ama Libya'ya dış müdahale olmasın derken bizdeki muhalefet partileri de diyor ki Türk askerinin Libya'da ne işi var? Biz niye Libya çöllerine gidiyoruz? Libya 1911-12 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları arasındaydı. Ve 1911 yılında Mustafa Kemal Atatürk Libya'ya giderek oradaki aşiretleri İtalyan işgaline karşı örgütledi. Sırf Libya Osmanlı'dan kopmasın diye. Gazi Mustafa Kemal Libya'ya neden gittiyse Türk askeri de onun için Libya'ya gidiyor. Biz evet Libya'daki dış müdahaleye karşıyız ama Türkiye'den önce zaten Libya'ya dış müdahale yapan bir sürü ülke var. Mısır Libya'ya müdahale ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Libya'ya müdahale ediyor. Suudi Arabistan Libya'ya müdahale ediyor. Yunanistan, Rusya, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri hepsi Libya'ya müdahale ediyor. Ve çoğunun orada askeri var. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum Arzu Hanım. Mısır'ın askeri var. Birleşik Arap Emirlik, Sudan'dan 5000 savaşçı getirdiler Libya'ya. Bunlar o ülkelerin halklarından ve meclislerinden gizlenerek yapılıyor. Gizli saklı yapılıyor. Ama Türkiye açık, net, şeffaf, hukuk düzeninde, uluslararası hukuka uygun olarak meclisinden karar alarak Libya'ya asker gönderiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye meselesi de görüşüldü. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta 8'inde Putin Türkiye'ye geliyor. Bu nedenle önümüzdeki 2020 yılına dış politikada çok hızlı başladık. 2020 yılı dış politikada oldukça hareketli geçecek ve önümüzdeki günlerde daha pek çok dış politik gelişme yaşanacak. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'de Libya'nın ne işi var diyenler Yunanistan'ın Libya'da ne işi var demiyor. Mısır'ın Libya'da ne işi var demiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da ne işi var demiyor. Ama Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyor. Türkiye Libya'da kendi menfaatleri için yer alıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den yardım istedi. Sadece Türkiye'den de yardım istemedi. 5 ülkeden yardım istedi. Türkiye bu yardım talebine olumlu cevap verdi. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum Arzu Hanım.
Peki, evet, gündem maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
Arzu Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. 2020 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk, sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Ekonomide yaşanan gelişmeler dünyada yaşanan gelişmelerden ayrı düşünülemiyor. Doğu Akdeniz ekonomi başlığıyla da çok konuştuğumuz bir konuydu. Sizinle de çok konuştuk bu programda. Şimdi Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biraz önce gazeteci Bilal Çetin'le de konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Libya tezkeresi geçti. Tam bu gelişme yaşanırken bir de Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak İsrail ve Kıbrıs çevresindeki doğalgaz kaynaklarını Avrupa'ya ulaştırmayı öngören İstmet Bur Hattı projesiyle ilgili devletler arası anlaşma dün Atina'da imzalandı. Şimdi bu durumda geldiğimiz son noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, aslında hani Doğu Akdeniz 2019'da Doğu Akdeniz çok konuşuldu. Yani orada bir santranç var gerçekten. Yani sürekli hamleler vardı. Şimdi 2020 içinde hani buradaki havanın daha da yani hani buradaki gelişmelerin daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Şimdi Doğu Akdeniz tabii daha önce hani bayağı bir konuştuk açıkçası Doğu Akdeniz konusunu ve Doğu Akdeniz konusunda Türkiye belki daha önceki dönemler yani 2000 yılların başında keşfedilen doğalgaz rezervleriyle beraber orada Türkiye yoktu. Yani işte İsrail vardı, Mısır vardı, Güney Kıbrıs Rum kesimi vardı ve işte kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar vardı. Münhasır ekonomik bölge anlaşmaları vardı, sondaj çalışmaları vardı. Hatta çıkarılan gazın uluslararası piyasaya taşınması konusunda geliştirdikleri işte üzerine düşündükleri projeler vardı. Farklı alternatifler vardı. Bir alternatif bu kaynakların Mısır'a taşınması. Mısır'da LNG olarak uluslararası piyasalara taşınması gündemdeydi. Hatta işte onu da başladılar açıkçası. Yani o bir realize oldu. Fakat kafalarında hep şey vardı. Yani hani Türkiye'nin dışarıda kalması, çünkü Türkiye'de yani gerçekleştirdiği projeler, işte TANAP projesi, önümüzdeki hafta açılış yapılacak Türk Akım projesiyle aslında buradaki yani Türkiye'nin diyelim doğusunda ya da işte doğalgaz kaynaklarının uluslararası piyasalara taşınması konusunda, yani bu kaynakların Türkiye üzerinde gerçekleştirdiği projeler var ve bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların da Türkiye üzerinde uluslararası piyasalara taşınması konusunda belli çabası vardı. Fakat son yıllarda, özellikle geçen yıl mesela, bu Doğu Akdeniz doğal gaz platformu kuruldu. Yani Türkiye'nin içinde olmadı. Ağırlıklı olarak yine işte İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan'ın, Mısır'ın içinde bulundu ve ama tabii esas olarak buradaki çaba ya da proje, yani yeni bir, belki yeni değil, daha önce üzerinde konuştukları bu Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı İsmet projesini hayata geçirme konusunda güçlü istekleri vardı ve bu dünkü gerçekleşen imzayla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in imzasıyla yani şu anda kağıt üzerinde bile olsa şey bulmuş, hani realize olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Mısır da imzalayacağını söyledi. Tabii bu projenin hayata geçirilecek olması, hani konuşulan rakama bakıldığında 6 milyar eurodan bahsediliyor ve bu projenin maliyetiyle ilgili birçok rakamlar telaffuz ediliyordu. Yani hani 10 milyar euro, 15 milyar euro, farklı rakamlar vardı. Fakat buradaki kaynaklar açısından, çünkü şu andaki kaynak diyelim yani toplam olarak 3-4 trilyon metreküp ve yani bu proje maliyetiyle karşılaştırdığımızda, yani şu andaki kaynaklar itibariyle belki çok hani gerçekleştirilmesi hem kaynak anlamında çok belki hani feasible gözükmüyor. Diğer taraftan da bu boru hattının geçtiği sulara baktığımızda tartışmalı sular. Bir taraftan işte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait ve Türkiye tarafından ruhsatlandırılan bölgeler. Diğer taraftan Libya ile yapılan bu deniz sınırı anlaşması itibariyle yani artık farklı diyelim, farklı bir durum var. Çünkü sonuçta oradan geçecek, yani hani buradaki alınan gazın, çıkarılacak gazın Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa ülkelerine taşınması söz konusu olacak. Bu da yani hem tartışmalı bir konu, ekonomik anlamda tabii hani feasible olup olmadı zaten hep tartışılan bir konu, ama bunun yani hani Türkiye'nin bu Libya ile yaptığı anlaşma sonrasında işte tezkerenin geçmesiyle beraber bir, yani bir karşı hamle gibi de alabiliriz. Hani siz böyle yaptınız, biz de İsmet'i işte hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla yani belki görünürde burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, işte Yunanistan var, işte İsrail var, ama yani arkasında tabii Avrupa Birliği var.
Evet.
Yani hani işte diğer Mısır zaten katılacak. Büyük ihtimalle hani destek anlamında, siyasi destek anlamında Amerika Birleşik Devletleri olacak. Dolayısıyla yani burada farklı bir yani yere doğru gidiyor. Yani bu kaynakların çıkarılması, paylaşılması konusundaki sürecin kızıştığını da evet, gösteriyor ve hani şeye bakıldığında Türkiye bu Libya ile gerçekleştirdiği imzadan sonra yani karşı taraf, çünkü hep kendisi çalıp kendisi oynuyordu. Ya da işte Türkiye işte sondaj gemilerini gönderdikten sonra şey farklılaştı, yani ortam farklılaştı ya da belki karşı tarafın hamleleri daha da işte Türkiye'ye bakarak, çünkü Türkiye bir bu adımı attığında artık hani bir farklı bir denklem ortaya çıktı. Yani bu denklemin bozulması için karşı tarafın gerçekten çok daha büyük adımlar atması gerekiyordu ya da yani çok yani gerçekleştirilmesi belki zor ama hani gerçekleştirdiğinde denklemi değiştirecek bu anlamda bir adım atması gerekiyordu. Bu denklemden de birisi de bu İsmet projesi. Bu anlamda İsmet ve arkasında işte haftaya Türk Akım projesi var. Yani yani bir tarafta Akdeniz'de bu gelişmeler yaşanırken işte yeni doğalgaz boru hatları ya da yeni ittifaklar, buradaki kaynakların paylaşılması konusundaki çabalar hızlanırken diğer taraftan da işte Türk Akım'ın haftaya açılacak olması, hı hı. Yani doğalgaz anlamında enerji kaynaklarının hani uluslararası piyasaya taşınması konusunda bir mücadelenin devam ettiğini görüyoruz ve yani bu İsmet projesi diyelim, buradaki kaynak, yeni kaynaklar rezervi, yeni rezervlerin keşfedilmesi, yani bu kaynakların uluslararası piyasalara İsmet projesiyle taşınması açıkçası yani bir taraftan hani Avrupa destek veriyor, çünkü Avrupa Türk Akım'dan gaz almak istemiyor. Yani şu anda Türk Akım projesiyle gazın Türkiye'ye getirilmesi, sonra hani karşı taraf diyelim AB ülkelerinden talep gelirse, hani sonra yeni hatlarla bunların işte Türk Akımı'yla Avrupa'ya taşınması söz konusu olacak, ama bu talebin gelip gelmemesi de aslında İsmet'e bağlı. Yani İsmet diyelim hayata geçtiğinde oradaki kaynaklar diyelim keşfedilen kaynaklar bulunduğunda, yeni kaynaklar ya da hani dolu dolu diyelim o gazın transferi boru hattıyla sağlandığında, bu defa belki hani şeyden büyük ihtimalle Türk Akım'dan vazgeçecekler ya da AB ülkeleri Rusya bağımlılıklarını düşürme konusundaki çabalarının diyelim somut hale gelmesi Doğu Akdeniz'e daha çok yüklemiş olacaklar. O anlamda hani Doğu Akdeniz yani belki hani bizim için hani son belki bir iki yıldır hani biz ağırlıklı olarak oradayız, ama önümüzdeki dönemlerde gerçekten Doğu Akdeniz'i daha çok konuşacağız. Yani arka arka hamlelerin geldiği ve daha da yani ortamın daha da kızışacağı bir dönem olarak da önümüzdeki dönemde bunu herhalde beklememiz gerekiyor.
Peki bunun ekonomiye yansıması ne olabilir? Bir de onu değerlendirelim, bu gelişmeleri.
Şöyle şimdi tabii hani işte Orta Doğu'da diyelim bir bugünkü yani o saldırıyı gözünde bulundurduğumuzda işte şeyin öldürülmesi, Kazım Süleyman'ın öldürülmesi. Evet. Hani bu anlamda Orta Doğu'daki durum bir anda hani ekonomileri, işte bölge ülkelerini ya da işte risk anlamında nasıl ekonomileri etkiliyorsa, Doğu Akdeniz'deki durum da bu anlamda hani işte diyelim Türkiye'nin orada olması, artık bir aktör olması, diğer tarafına bakıldığında birçok ülkenin orada olması belki şey gözükebilir. Yani hani böyle işte böyle yani savaş yok, ama yani tüm ülkelerin diyelim orada olması, müdahalede bulunması bu anlamda bir belki risk algılanabilir, ama sonuçta burası yani Doğu Akdeniz gelecek anlamında, yani hani işte enerji kaynakları anlamında, enerji bağımlılığının azaltılması anlamda, oradaki kaynakların paylaşılması anlamda, çünkü Türkiye yani hani Doğu Akdeniz'de ülke sonuçta, yani işte Kıbrıs orada ayrı bir ülke, oradaki sınır baktığımızda işte Doğu Akdeniz, Libya ile yapılan anlaşmalar sonrasında hani Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası hani anlaşmalar gereği sahip olması gereken alana baktığımızda ve buradaki bulunacak, keşfedecek kaynaklar gerçekten Türkiye ekonomisi anlamda çok önem arz ediyor ve belki de yani hani yani orada diyelim işte sondaj çalışmaları ya da yeni bulunacak kaynaklarla Türkiye bir taraftan bu enerjiye olan bağımlılığını azaltma, diğer taraftan da Doğu Akdeniz'de artık yani işte İskenderun'a, Antalya, Mersin'e yani sıkışan bir ülke değil. Doğu Akdeniz'de gerçekten aktör, işte sınırları olan ve buradaki kaynaklar hani münhasır ekonomik bölge anlamda buradaki kaynaklara sahip olan ülke konumuna yükselmiş olması ya da yükselecek olması birçok anlamda, hani siyasi anlamdaki dengeleri değiştirdiği gibi ekonomik anlamda da birçok dengeyi değiştirecek. En önemlisi tabii enerji alanında, yani hep söylüyoruz size, Türkiye'nin bu enerjide merkez olma, bu kaynakların Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara taşınması ya da işte büyük enerji projelerinin Türkiye topraklarından geçmesi ya da burada bu gazın toplanması, işte piyasasının oluşturulması, fiyatlandırılması, açıkçası hani bu mücadele, Doğu Akdeniz'deki mücadele de tam bunun merkezi. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye bunu gerçekleştirdiğinde bir anlamda o amacını da, hani enerji ticaret merkezi olma amacını da gerçekleştirmiş olacak.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleriyle Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara parçalı ve çok bulutlu 5, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 9, İzmir parçalı ve çok bulutlu 12, Erzurum çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 0'ın altında 1, Amsterdam yağmurlu 10, Atina az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 20, Berlin yağmurlu 7, Paris yağmurlu 12, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna az bulutlu 12, Kiev az bulutlu 4, Londra çok bulutlu 11, Moskova çok bulutlu 3, Lefkoşa çok bulutlu 14, Madrid parçalı bulutlu 9, Mekke az bulutlu 30, New York yağmurlu 9 ve Viyana çok bulutlu 6 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
İyi yayınlar Arzu Türkdoğan. TRT Washington ekibi olarak herkese iyi bir yıl diliyoruz. 30 Aralık 2019, 3 Ocak 2020 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Bağdat Havaalanı yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin füzeli operasyonunda öldürüldü. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, başkanın talimatı doğrultusunda bu operasyonu düzenlediklerini, bunun savunma amaçlı bir eylem olduğunu, zira Süleymani'nin Irak ve bölgedeki Amerikalı diplomat ve askerlere saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları Kudüs gücünün Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer aldığı da hatırlatıldı. Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen son saldırı ve baskın dahil yüzlerce Amerikalı ve koalisyon askerinin ölümünden sorumlu olduğu da belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ardından Twitter hesabından Amerikan bayrağı paylaştı. Beyaz Saray'da Süleymani'nin saldırı hazırlığında olduğunu hatırlatarak Pentagon'un açıklamasını yineledi. Amerikan kamuoyu Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastin Orta Doğu'da büyük bir çatışma ya da savaşın fitilini ateşlemiş olabileceğini belirterek son yıllardaki en kritik gelişme olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın misilleme olasılığına karşı ek asker gönderme ihtimali de konuşulanlar arasında. Operasyonla birlikte Obama'nın İran politikasının tamamen ortadan kaldırıldığı, Trump'ın caydırıcılığı daha da artıracağı ifade ediliyor. Amerikalı eski sivil ve askeri yetkililer de Trump yönetiminin bu operasyonuna destek açıklamaları yaptılar. Eski CIA direktörlerinden David Petraeus, bölgede hiç kimse Süleymani kadar kötülük yapmadı, Şii Hilali'nin mimarı ve operasyonel komutanıydı şeklinde konuştu. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM eski komutanlarından General Wattle'da Orta Doğu'da nereye bakarsanız Kasım Süleymani'yi görürsünüz. Onun yönettiği Kudüs gücü bölgedeki ana tehdit açıklamasında bulundu. Amerikan Kongre üyeleri de Trump yönetiminin İran stratejisine parti ayrımı olmaksızın destek veriyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri Trump yönetiminin İran'a karşı caydırıcılığını destekliyor ve ekonomik baskının artması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak Demokrat Partili yetkililer Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastla ilgili temkinli konuşmayı da ihmal etmiyorlar. Demokrat Parti'nin başkan aday adayları bu operasyonun bölgede gerginliği muazzam derecede tırmandıracağı gerçeğinden bahsediyorlar. Cumhuriyetçi Parti'ye mensup Kongre üyeleri ise Kasım Süleymani'ye düzenlenen operasyon nedeniyle Donald Trump'a tam destek veriyor. Birkaç gündür Mar-a-Lago, Florida'da Donald Trump'la vakit geçiren Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham, "Eğer İran'da bir petrol rafinerisinde çalışıyor olsaydım, İran'ın saldırganlığı sürdürmesi durumunda kendime yeni bir kariyer düşünürdüm," dedi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki adımı hakkında bir ipucu mu verdiği yoksa gözdağı mı olduğunu zaman gösterecek. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper de Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde durumun normale dönmesinin ardından bir açıklama yaptı. Mark Esper, İran ya da taşeronlarının yeni eylem ve provokasyon hazırlığında olduğuna dair emareler bulunduğunu, yeterli seviyede uyarı gelirse önleyici eylemde bulunacaklarını söyledi. Mark Esper, "Oyun değişti. Amerikan kuvvetlerini korumak için ön alma adımları atacağız," dedi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley de büyükelçiliğin savunma kabiliyetinin yüksek olduğunu, tekrarı halinde ağır ve beklenmedik bir karşılığı olacağını söyledi. Amerikan ordusu Kuzey Carolina'dan 750 askeri bölgeye gönderdi. Böylece Irak'ta toplam Amerikan askeri sayısı 5000'e çıktı. Ancak gerek uzmanlar gerekse eski sivil ve askeri yetkililer bölgede büyük bir çatışma ya da savaştan ziyade Amerikan yönetiminin İran'a karşı gözdağı, askeri caydırıcılık ve ekonomik baskısının artacağını tahmin ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar arzu tuttum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Hafta biterken genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Bir yılı geride bıraktık, yeni bir yıla başladık, hem de son derece hızlı başladık. İşte biraz önce Tuna Şanlı da Amerika'daki gelişmeleri aktarırken bizim konuştuğumuz konuları aslında aktardı. Biz sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıyı da İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi örgütünün başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğünü duyduk ve burada da dinleyicilerimize duyurduk bu olayı, bu gelişmeyi. O da bundan bahsetti ilk gündem maddesi olarak. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Bu epey gündemi değiştirecek, önümüzdeki günlerde taşları yerinden oynatacak bir gelişme deniliyor.
Aslında Arzu Türkdoğan, bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sadece hani Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, İran'ın iç gündemi açısından da hani taşları yerinden oynatacak bir gelişme. Bir diğer ise Irak'ın kendi iç dinamizmini etkileyecek bir gelişme. Şöyle ki, üçünü farklı farklı değerlendirecek olursak, mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından dün gece bu operasyon yapıldı ama hani ABD'de genel olarak bu tür operasyonlar yapılmadan önce Kongre haberdar edilir. İşte Kongre'den daha önce bununla ilgili bir karar alınır yapmadı. Fakat Trump bunu yaparken sadece Pentagon'la iletişimde bulunarak bir saldırıda bulundu. Hatta dün baktığımızda sabah ABD gazetelerine bununla ilgili de özellikle demokratların bir yoğun bir eleştirisi var. İşte neden bize haber verilmedi? Hani kongrenin onayı neden alınmadı bağlamında. Bunun sinyallerini Trump dün gece attığı tweetlerde vermişti aslında. Çok özellikle Bağdat'taki ABD elçiliğine yapılan saldırıya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir karşılık vereceğine ilgili tweetler atmıştı. Ama tabii biz o tweetleri okuduğumuzda bunun sıradan Trump'ın her zaman yapmış olduğu bir takım tehditler olduğunu düşündük. Fakat gerçekten hani böyle bir saldırıyla hani bir şekilde Kasım Süleymani üzerinden İran'a güçlü bir mesaj verildi. Şimdi şunu sormak lazım. Ya madem Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Kasım Süleymani'ye böyle bir operasyon yapabilecek gücü vardı, şimdiye kadar niye yapmıyordu? Yani Kasım Süleymani sonuçta Suriye'de, başka bölgelerde ABD'nin sözde işte stratejilerini bozan ya da çıkarlarına karşı hareketlerde bulunan bir takım politikalar üretiyordu. Ama ABD son nokta olarak demek ki kendi evine, yani Bağdat'taki elçiliğe, ki bu çok büyük ve riskli bir durumdu. Binlerce kişi sonuçta elçiliğin iç duvarlarını da aşarak kuşattılar. Bu gündeme daha önce tarihte İran'daki elçiliğin, ABD elçiliğinin basılıp birçok ABD vatandaşının rehin alınması olayını da gündeme getirdi. Ama şimdi şuna bakmak lazım. Yani tamam, Amerika Birleşik Devletleri açısından, özellikle Trump açısından, Trump çok büyük bir güç elde edecek içeride, iç politikada büyük bir avantaj elde etti. Çünkü İran sonuç itibariyle son 2 yıldır ABD'de iç politikada ve dış politikada en büyük hedef olarak kullanılan, Rusya ile birlikte en büyük düşman olarak halka da gösterilen bir durumdu. Şimdi Kasım Süleymani'yi öldürerek, bakın biz dünyada çok güçlüyüz, bizim vatandaşlarımıza karşı ya da bizim topraklarımıza karşı yapılacak herhangi bir saldırı çok güçlü bir şekilde cevap bulacaktır. Bir de burada biz Obama değiliz. Yani Obama döneminde siz istediğiniz gibi Irak'ta ya da dünyanın farklı bölgelerinde ABD'nin çıkarlarına karşı strateji uygulayabilirmiş olabilirsiniz. Yani İran döneminde. Ama şimdi ben Trump döneminde buna izin vermeyeceğim bağlamında da büyük bir hani adım atmış oldu. Şimdi bu birincisi çok riskli bir adım. Yani şimdi İran buna cevap vermez de, güçlü bir şekilde cevap vermez de sessiz kalırsa, İran içerisinde devrim muhafızlarının gücüne baktığımız zaman yeni bir devrim de olabilir. Yani içeriden İran içerisinde sistemin değiştiği, yeniden evrildiği daha doğrusu, ve devrim muhafızlarının İran'da yönetimi tamamıyla ele geçirdiği bir dönemde başlayabilir. O zaman nerede cevap verecek? Yine Irak'ta mutlaka cevap verecektir devrim muhafızları, ya da Suriye'de cevap verecektir. Böyle bir cevap sıcak çatışmanın, sıcak savaşın bize artık yavaş yavaş yaklaştığını da gösterecek Arzu Türk'ten. Bu riskli zaten dün itibariyle biliyorsunuz petrol fiyatları 4 dolar civarında birden yükseldi. Çünkü sıcak çatışma Orta Doğu'da sadece İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nde kalacak bir çatışma değil. İran sonuçta Obama döneminde yani Şii Hilali dediğimiz Irak'la başlayıp Suriye ve Lübnan'a kadar olan, devam eden o coğrafyada önemli bir etkiye sahip. Hizbullah ya da devrim muhafızları, Kudüs güçleri üzerine, ve bu sıcak çatışmayı tüm Orta Doğu'ya yayabilecek güce sahip. Böyle bir çatışma sadece ABD'nin varlığı olan Suriye ya da Irak'ta değil ya da İsrail'de değil, aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgede de Yemen üzerinden bir saldırıyı gündeme getirebilir. Bu diğer bir durum. Bu Türkiye'yi de etkileyecektir. Çünkü bizim hemen sınırımızda ortaya çıkacak bir savaş hem ekonomik olarak hem siyasi olarak Türkiye'nin de gündemini bir şekilde etkileyecektir. Dün malum biliyorsunuz Libya tezkeresi çıktı ve artık Türk askeri hukuki olarak Libya'da bulunabilecek. Gündem onunla meşgulken dünya gündeminde Obama'nın bu hareketiyle birlikte artık Libya gündemi değil, Türkiye'nin hani buraya operasyon düzenlemesi değil, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında nasıl bir mücadele edecek, dünya oraya yoğunlaşmış bir durumda. Bu süreçten sonra artık ip koptu denebilir Arzu Türkdoğan. Yani İran bunu sineye çekmeyecektir. Çünkü Kasım Süleymani son yıllarda İran içerisinde politik anlamda da, sadece askeri anlamda değil, politik anlamda da gücünü arttıran ve içeride vermiş olduğu demeçlerle politikayı yönlendiren bir aktördü. Eğer İran devleti dediğimiz o sistem, dini lider buna karşı bir önlem almazdı, cevap vermezse içeride yeni bir patlamayla karşı karşıya olacaktır. Buna mutlaka cevap verecek. Hani bu cevap verme şu açıdan önemli: bölgede sıcak çatışma olması NATO'nun devreye girmesi anlamına gelecektir. NATO'nun devreye girmesi demek Türkiye'deki NATO üslerinin kullanılma ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Türkiye buna büyük ihtimal daha önce açıkladığı gibi İran'a yapılacak bir saldırıya karşı Türkiye'nin bundan çok da hoşnut olmayacağı, bu nedenle NATO üslerinin kullanımına izin vermeyeceği, sınırındaki bir komşusuna yapılacak saldırıya taraftar olmadığıyla ilgili demeçler vardı. Bu değişir mi? Bu değişebilir. Bunu özellikle vurgulayayım. Çünkü bundan bir yıl, iki yıl önce verilen demeçlerle günümüzdeki durum değişti. Sonuç itibariyle Doğu Akdeniz'de Libya artık Türkiye'nin gündeminde ve bu gündem uluslararası anlamda desteğe de ihtiyaç duyuyor. Avrupa ülkelerinin, NATO ülkelerinin desteğine de ihtiyaç duyuyor. Hani İran faktörü sanki stratejik dengeyi Türkiye lehine doğru çevirebilecek bir düzeye gelebiliyor ama bir diğer bir risk var. Sıcak çatışma Türkiye'nin yeni bir mülteci akınıyla baş başa kalmasına neden olabilir. Çünkü Türkiye'den sonra en büyük sığınmacı, mülteci Afganistan ve Pakistan'dan İran'da bulunuyor. Bunlar bu bölgede çıkacak bir çatışmayla birlikte hemen çok kısa bir süre içerisinde Türkiye sınırını aşacaklar ve biz birkaç milyon yeni mülteciyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu çok büyük bir risk oluşturuyor Türkiye için. Buna da şimdiden önlem almak gerekiyor Arzu Türkdoğan.
Evet, önümüzdeki günlerde sanıyorum ortam daha da ısınacak, durum onu gösteriyor. Bir diğer sıcak başlık, sizin de söylediğiniz gibi eğer bu gelişme olmasaydı bizim belki bütün sohbetimizin konusunu oluşturacak Libya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Libya tezkeresi ve bu Libya tezkeresinin görüşüldüğü, konuşulduğu saatlerde de imzalanan bir İSMET anlaşması. Bu çerçevede Doğu Akdeniz'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii Türkiye aslında bu Libya tezkeresini bir hafta sonra gündeme getirecekti. Ama Libya'daki sıcak durum dolayısıyla biraz hemen öne çektiler ve büyük bir çoğunlukta bu kabul edildi. Şimdi buna şöyle bakmak lazım Arzu Türkdoğan. Yani bu Libya tezkeresini sadece partilere özgü değerlendirirsek yanılmış oluruz. Yani bir partinin işte yapmış olduğu politik bir değerlendirme olarak bunu nitelendirmemek lazım. Sonuç itibariyle Libya tezkeresi bu seviyeye gelene kadar askeri yetkililer, istihbarat yetkilileri tarafından değerlendirildi. Bunun işte getirileri nedir, götürleri nedir? Bunlar masaya yatırıldı. Belki onlarca uzman, bilim insanı bununla ilgili değerlendirme yaptı ve sonuç itibariyle siyasi bir karar verildi. Şimdi Libya tezkeresi eğer çıkmasaydı ne olacaktı, ona bakmak lazım. Yani Doğu Akdeniz'de gördüğünüz gibi hemen dün itibariyle işte Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum liderleri bir anlaşma, taslak imzaladılar. Gerçi henüz ortada gaz yok ama o imzalanan bir boru hattı projesi var. Bu da ilginç. Ve bu boru hattı projesine Mısır gaz vereceğim diyor. Kendisi İsrail'den gaz satın alıyor ama boru hattına gaz vereceğini. Yani çıkmamış bir gazın Avrupa'nın gaz ihtiyacının %10'unu karşılayacağı söyleniyor. Bu hani proje uygulanabilirlikten çok sanki siyasi bir proje. Yani burada Türkiye'yi rahatsız etmek, ya da ne bileyim Doğu Akdeniz'de belli sahaları bu gaz projeleri üzerinden parsellemek, geleceğe yatırım yapmak anlamında hani İsrail merkezli bir proje olarak değerlendirmek lazım. Yani İsrail'in Orta Doğu'da bu sıkışmışlığı ekonomik anlamda diğer ülkelere bir vaatte bulunarak diğer ülkeleri kendi yanına çekebilmek ya da kendi politik durumunu güçlendirebilmek için yapmış olduğu bir proje olarak değerlendirmek lazım. Bugün bazen gazetelerde de okuyoruz. İşte Libya ile imzalanan kıta sahanlı anlaşması dolayısıyla bu boru projesinin buradan geçemeyeceği ile ilgili öyle bir şey yok. Yani uluslararası anlaşmalara göre transit projelerde boru hatları geçmekte bir sıkıntı yok. Hani bir ülkeden izin almak durumunda değil. Çünkü uluslararası sulardan geçeceği için Türkiye'den ya da Libya'dan izin almak durumunda değiller. Mesele projenin uygulamasında. Yani o İsrail karasularında ya da Filistin karasularında kıta sahanlığı içerisinde bulunan gaz henüz çıkarılabilmiş bir gaz değil ve bunun Rus doğalgazından ucuz olup olmadığıyla ilgili tartışmalar var. Çok pahalı bir proje aynı zamanda. Bunun finansmanıyla ilgili Avrupa Birliği'nin bu finansmanı karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili tartışmalar var. O anlamda ben hani bu projenin kısa vadede uygulanabileceğini düşünmüyorum. Libya'da Türkiye'nin yapmış olduğu hamle aslında Doğu Akdeniz'de bir barış olması açısından çok bir fırsat. Hı hı. Şöyle değerlendiriyorlar. Ben dün izlediğimde televizyonlarda, gazetelerde. Yani bu Türkiye askeri oraya gidecek, cephede savaşacak. Böyle bir şey yok. Bakın Türkiye askeri sadece Libya'da bulunmuyor ki. Türkiye askeri Katar'da bulunuyor, Somali'de bulunuyor, Sudan'da bulunuyor. İşte başka Afrika ülkelerinin birçoğunda üsleri var. Orada polisleri eğitiyor, askerleri eğitiyor. Bu yeni bir anlaşma ya da sadece Libya özel bir durum değil. Daha önce biz diğer ülkeler, Afganistan'da bulunuyoruz, Kosova'da bulunuyoruz, Bosna'da bulunuyoruz. Askerlerimiz var. Burada biz oraya muharip bir güç göndermiyoruz. Cephede savaşacak bir güç göndermiyoruz. Zaten Libya'daki ulusal mutabakat hükümetinin de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Onların daha çok bu askerleri eğitecek, bu askerlere yol gösterecek, komuta edecek ve aynı zamanda teknik, uzman ve teknik kapasiteyi arttıracak bir askeri donanıma ihtiyacı var. Türkiye bunu verecektir. Şey olarak da Arzu Türkdoğan göreceksiniz. Türk ordusunun bölgedeki varlığından kısa bir süre sonra Libya'da siyasi barış süreci olacak. Zaten bununla ilgili Berlin'de daha önce 5+5 dediğimiz görüşmeler olmuştu. Ve anlaşılmıştı. Biz buna Berlin süreci diyoruz. Libya ile ilgili durum genelde Berlin'de görüşülüyor. Libya'da Hafter ile Serraç bir araya gelmişler Berlin'de. Türkiye'nin de işte aracılık ettiği bu görüşmelerde iki taraf anlaşmışlardı. Neydi bu anlaşma? Hafter 5 kişilik bir uzman heyeti verecek. Serraç 5 kişilik bir uzman heyeti verecek. Böylece siyasi barış süreci nasıl olacak? Orada anlaşmaya varacaklardı. Serraç 5 kişilik heyeti belirledi ama Hafter askeri gücüne güvenerek ve Trablus'u düşüreceğine inanarak bu 5 kişilik heyeti vermedi ve saldırılarına devam etti. Aslında Türkiye'nin Libya müdahalesi biz oraya gidelim, bombalayalım, savaşalım değil. Tam tersi Hafter'e caydırıcı güç oluşturacak ve Hafter'in bu siyasi barış sürecini kabul etmesine neden olacak bir durum. Zaten Türkiye sonrası biliyorsunuz son 2 gündür Avrupa'da, Orta Doğu'da büyük bir hareketlenme var. Ve iki tarafın masaya tekrar oturup siyasi barış sürecini daha önceden anlaşmaya göre işte meclis Tobruk'ta, Hafter'in kontrolündeki olan bölgede, işte devlet başkanlığı ve yüksek konseyde Trablus'ta 3 aşamalı bir devlet yönetimi var Libya'da. O anlamda yeniden hani bu anlaşmaya yönelik siyasi barış sürecine geçiş hızlanacaktır. Ben Türkiye'nin bu anlamdaki attığı adımın bölgede bir barış sağlamasını umuyorum. Kısa sürede barış sağlamasını umuyorum. Dün bir de İsrail'in bu Esmet'te yapmış olduğu anlaşma sonrası bir açıklama var. Orada diyor ki biz diyor. Hani bu boru hattı projesi Türkiye'ye karşı yapılmış bir şey değildir. Hani biz Türkiye'nin projelerine de saygı duyuyoruz ama sonuç itibariyle biz Avrupa'ya gaz satmak istiyoruz. Biz bunu uygulamak istiyoruz. Sırf bu açıklama bile, Türkiye vurgusu bile aslında bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapıldığının bir göstergesi. Her ne kadar açıklamada Türkiye ile ilgili sanki biz Türkiye ile uğraşmak istemiyoruz, Türkiye'yi rakip olarak görmüyoruz bağlamında bir vurgu varsa da o toplantıda yapılan bu açıklamada bakın biz Türkiye'siz böyle bir anlaşmayla Doğu Akdeniz'de kendi varlığımızı gösteriyoruz diyerek de Türkiye'ye bir mesaj verilmiş ama bu riskli bir durum. Hani Türkiye'siz Doğu Akdeniz'de yapacağınız bir projenin hem yapım aşamasında hem de uygulama aşamasında büyük sıkıntılar yaşayacağı ortaya çıktı. Libya konusu zaten bununla ilgili. Kaldı ki Libya'ya Mısır'dan verilen destek bir anlamda bunun da göstergesi. Çünkü Mısır'ın Libya'ya ekonomik anlamda vereceği bir destek yok. Bu destek daha çok Birleşik Arap Emirlikleri'nden ya da Rusya'dan gelen hani askeri anlamda teçhizatın ve Mısır sınırından da Hafter'e verilen bir destek olduğunu görüyoruz. Ama bu da uygulanabilir mi? Onu vurgulamak lazım. Çünkü Esmet Anlaşması sonuç itibariyle Avrupa'nın %10 gaz ihtiyacını karşılayacaksa bu Rusya açısından da riskli bir proje. Çünkü Rusya ekonomisini doğal gaz ve petrol üzerinden karşılıyor ve hemen hemen Avrupa'nın %60 gaz ihtiyacını karşılayabilecek bir duruma geldi. Yani bir tarafta Türk akımı projesini siz işte ambargolarla engellemeye çalışıyorsunuz. Kuzey akım projesini ambargolarla engellemeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan bu kadar zor bir durumda İsmet'i uygulamaya çalışıyorsunuz. Buna Rusya izin verir mi? Rusya hani kendisine rakip bir projeyi uygulamaya geçirecek bir aktör olur mu? Ben bunu çok fazla mümkün görmüyorum. O anlamda Rusya'nın 8 Ocak'ta Sayın Putin'in yapacağı ziyarette Libya ile ilgili özellikle Türkiye ile büyük bir inisiyatif alıp hem Hafter üzerinde hem de Serraç üzerinde masa başında bir anlaşmaya dönük yeni bir perspektif ortaya koyacağını düşünüyorum. Yani iki lider zaten heyetler biliyorsunuz 3 gün Moskova'da kalmışlar. Hem Libya konusunda hem de İdlib konusunda önemli görüşmeler yapmışlardı. Aslında büyük oranda da sonuca ulaştılar. Karar da aldılar. Yani alternatif kararlar ortaya koydular. Ama iki lider 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geldiklerinde hem İdlib'le ilgili hem de Libya ile ilgili önemli kararlar açıklayacağını söyleyebilirim. Bir de tabii Sayın Putin'in ziyaretinde bizim Türk akımı ile ilgili de açılış yapılacak burada. Çok ilginç. Hani Türk akımı geçen hafta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türk akımı ile ilgili de yaptırım kararları açıkladı. Burada da sorun tamam Türk akımı bitti ama Türk akımından gazı alacak ülke yok. Yani şu anda gaz Türkiye'ye gelebilir. Türkiye'ye giriş yapmış olabilir. Ama Türkiye'den gazı alacak bir ülke bulunmuyor. Çünkü böyle bir anlaşma yok. Ambargodan dolayı şirketler bu gazı satmaya yanaşmıyor. Yani
nasıl açılacak yol? Sorun nasıl çözülecek?
Sorun nasıl çözülecek? Sorun işte mesele orada. Çözüm yok. Yani çözüm olmadığı için bu anlamda hani siz doğrudan o zaman spot piyasada bunu satabilirsiniz. Yani gaz spot piyasa üzerinden devreye girebilir. Ya da LNG dediğimiz hani sıvılaştırılmış gaz üzerinden belki piyasaya sürülebilir. Bir şekilde piyasaya sürülecek. Nasıl ki Libya'da biliyorsunuz aşiretler, işte Hafter kaçak olarak petrol satıyor. Daha iki gün önce Bingazi limanından 630 bin varil Hafter petrol sattı ve bu petrolün de ya Güney Kıbrıs'a ya da Suriye'ye gittiğiyle ilgili bazı şüpheler var. Yani spot piyasa üzerinden petrol satıyorlar. O zaman gazı da Rusya spot piyasa üzerinden satacak. Hı hı. Bu fiyatları düşürecektir Arzu Türkdoğan. Yani hem gaz fiyatlarını düşürecek hem petrol fiyatlarını düşürecek. Rusya'nın zaten Libya'ya girmesinde Hafter'e bu kadar destek olmasının ana nedeninden birisi de petrolün kaçak satılıp fiyatının düşmüş olması. Çünkü milyonlarca varil siz petrolü kaçak piyasada satıyorsunuz. O zaman Avrupa ülkeleri Rusya'dan petrol almıyorlar. Ya da Suudi Arabistan petrol almıyorlar. Düşünün bu hafta OPEC'in yapmış olduğu toplantıda OPEC 500 bin varil günlük indirime gitti. Yani petrolü kısıtladı. Niye? Çünkü fiyatlar düşüyor. Kaçak çok fazla enerjide. Yani dünyada gidiş hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda özellikle bizim coğrafyamızda çok yoğun. Hani bu gidişatı siz sadece içinize kapanarak çözemezsiniz. Bir de komşunuzun evi yanarken siz kendi pencerenizden açıp o evi yanışını izlerseniz o yangın mutlaka size sıçrar, sizin evinizde yakar.
Peki, evet, ona göre adımlar atılmalı diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.